Ayrım 5, sayfa 47. Yalan. Ne tuhaf şey. Ege ufaktan ufaktan şikayetlere başlamıştı. Gece sabaha kadar uykusuz kalıyorum. Evden annem fark etti, ablam fark etti dedi bana. Ama biz gece eşsiz bir rüyalar alemine gidiyorduk. Gündüz hep uyukluyorum dedi. Bendeki tuhaflığı fark ettiler. Bir gece, ablam yarın ameliyat olacak dedi. Bir kadın hastalığı. Çok endişeliyim. Yarın onun yanında olmalıyım. Üzülmüştüm, merak etmiştim ablasını. Nerede olacak ameliyat? Hastanede. Gitmeliyim, başında duracağım. Kalamış iskelesi. Geceler bana büyülüydü. Anlatamayacağım denli sihirli bir dünyanın içindeydik Ege ile. Onun için o geceleri Kalamış iskelesine vuran dalgaların tembel sesini, arkamızda derin bir uykuya dalmış olan şehri, karanlığı hep bir rüya gibi anımsıyorum. Konuştuklarımız pek aklımda yok. Hayatın ilk başlangıcındaki aşkın ilk damlalarını tadarkenki konuşmalardı bunlar. Benim için çok önemliydiler. Sihirli geceyi keşfetmiştim. Benim dünyamdı o. İlk geceyi, belki gecenin içindeki o yalnızlığı, gecenin her şeyi örtüp başka türlü göstermesini Ege ile Kalamış iskelesinin üstünde yaşadım. Bunu şimdi, yıllar sonra daha iyi anlayabiliyorum. Bana ait olan bir dünya parçasını Ege'nin önüne sermiş, ona bir gece dünyası vermiştim. Çok mutluyduk. Ama Ege yoruluyor, gündüz yaşamına alışamıyordu. Onu gündüzleri pek görmüyordum. Gene de Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Baylan Pastanesi yaşamının büyük bir kısmını kapsıyordu. Kadıköy iskelesinden vapura atlıyor, kendimi Beyoğlu'nda buluyordum. Ege de bana o dünyayı vermişti. O zamana kadar hiç bilmediğim, yaşamadığım, görmediğim bir dünyaydı bu. İçindeyken kuş kadar hafiftim. Lefter'in meyhanesinde bir nişan. Oğuz, sessiz, az konuşan bir genç. Ege'nin arkadaşı. Mine, bu bohem çevreye çoktan bulaşmış fettan bir kız. Gece mi, gündüz mü, sabah mı, akşam mı bilemiyorum. Çünkü Lefter'in meyhanesinin içindeki ışık hep aynıydı. Loş ve karanlık. Sanki bir yaşlının glokomlu gözünün sınırlı dar görüşüyle görülen alacakaranlık bir dünya. Anıların bu renk olduğunu bugün buldum. Çok eski anılar, glokomlu ve yaşlı bir gözle algılanan şimdiki dünya gibi. Bu renklerin içinde bir nişan töreni anımsıyorum. Meyhanenin bir köşesindeki uzun masada Hayalet Oğuz ile Mine aralarında nişanlanmışlardı. Meyhaneci Tanaş köşedeki laternayı açmıştı. Hepimiz masanın başındaydık, kutluyorduk Mine ile Oğuz'u. O tuhaf Oğuz birden değişmiş, sanki bambaşka biri olmuştu. Parmağındaki ince halka pırıl pırıl parlıyor, o badanası solmuş duvara benzeyen yüzü gülüyordu artık. Mine onu öpücüklere boğuyor, boynuna sarılıyor, türlü cilveler yapıyordu. Çok eski bir gün bu. Ege sarhoş olmuş, kolunu boynuma dalamıştı. Yaşlı ejderha, protokol yolundaki ev. Yaşlı ejderi anımsarken protokol yolundaki o büyük evin de aklıma gelmesi çok doğal. Bütün odaları, her yanı kitap ve kasetlerle dolu, dev yeşil yapraklı bitkilerin bulunduğu, o karma karışık salonu, akmış, eskimiş tülleri, kenarları tirfillenmiş koyu renk tozlu kadife perdeleri, salonun bir bölümüne yerleştirilmiş çeşitli boylardaki ekranları, yaşlı ejderin her zaman oturduğu, sigara yanıklarıyla dolu o büyük koltuğu unutmama imkan yok. O ev benim belleğime kazınmış bir gravür gibi. Hayatım boyunca benimle birlikte dolaşır ve kimi gün çok canlı olarak yatak odasındaki ve salondaki tüm ayrıntıları, renkleri ve gölgeleriyle hatırlarım. Bazen beynimin içinde o evin kapısının zili çalar ve irkilirim. Kim geldi diye koşarım. Bakarım ki artık başka bir evdeyim. O ev benim hapishanemdi. Hiçbir tutsak hapsedildiği mekanı unutamaz ve oranın etkisinden kolay kolay kurtulamaz. Ne çok şey vardı bu hapishanenin içinde. Dünyanın en heyecan verici kitapları rafları dolduruyordu. Bütün bir duvar eşsiz filmlerle doluydu. Hiçbirine dokunamazdım. Yaşlı ejder hiçbir şeyini ellettirmiyordu. İzlemem için bazı filmleri seçiyor ve bana veriyordu. Ejderden ben istiyordum onları. Filmleri bulup ayırıp bana verir, izlemediğim zaman da suratını asardı. Kitaplarına ise hiçbir şekilde dokunamıyordum. En sevdiğim şey dünyaca ünlü sihirbazların ve illüzyonistlerin gösterilerini salondaki en büyük ekrandan izlemekti. Ama bir süre sonra bundan da sıkılmıştım. Yaşlı ejder eve bağlamak için çeşitli illüzyon ve bale filmleri gösteriyordu bana. Eşsiz şeylerdi bunlar. Onları izlerken bir daha benzerlerini izleyemeyeceğimi hissederdim sanki. Nefis bale uvertürleri, havada lastik gibi dönen baletler, Nureyev, Margot Fonteyn, ünlü sihirbaz Salvano, Japon illüzyonist Shimada, uzak doğulu prenses Tenko, su tanklarının içinde elleri zincirli, yılan gibi kıvrılan egzotik kadın. Jeff McBride, ki bu beni en çok etkileyen illüzyonisti. Yüzü olmayan adamdı bu. Ya da bin bir surat. Akıl almaz numaralar yapıyor, yüzünü sürekli değiştiriyordu. Brahms'ın senfonileri, bir bebeğin canlanıp dans etmeye başladığı Barcarolle. Ne renkli bir hapishaneydi burası ama ne denli acımasız ve soğuktu. Oraya hiçbir zaman evim diyememiştim. Evim olmamıştı orası benim. Hiçbir şey bana ait değildi. Çok önceden kurulmuş bir dünyanın parçasıydı her şey. Bu dünyada benimle paylaşılamıyordu. Büyük caddeye bakan balkonda rahat edebiliyordum. Rengarenk fideler alıp balkonu cennet gibi yapmıştım. Çoğu zaman balkonda oturur, özlemle dışarıyı seyrederdim. Bu gizemli, tuhaf evden dışarıya çıkmak çok zordu. Yaşlı ejderin gözleri her an üstümde olurdu. Aynı şekilde bu eve girmek de o kadar kolay değildi. Kapı herkese açılmaz, çoğu insan kapıda kalırdı. Ejder bir iki günlüğüne İstanbul'a gittiğinde bayram ederdim. Özgür olurdum evin içinde. İstediğim zaman sokağa çıkar, istediğim yere gidebilirdim o zaman. Ejder ender giderdi İstanbul'a. 1,5 günde de geri dönerdi. Onun İstanbul'da olduğu bir gece Müren ablayı çağırmıştım eve. Heyecanlanmıştı Müren abla. Bu önemli bir şey olmalıydı onun için. Saat 8'de gelirim demişti. Asansördeki en üst düğmeye basacaksın. Tamam. Müren abla saat tam 8'de kapıyı çaldı. Salonu elimden geldiğince hazırlamıştım onun için. Piyanonun üstündeki kuru kafanın ışığını yakmıştım. Hafif bir müzik koymuştum. Müren abla içeriye, salona girmişti. Eski kadife perdeler gece daha koyu renk duruyor. Salonun dip bölümünü yalnızca Polonyalı kuru kafanın içinde yanan ampul aydınlatıyordu. Tuhaf bir sahne gibiydi yarı karanlık salon. Müren abla içeriye girer girmez bu eskimiş dünya, duvarlardan taşan kitaplar, duvarlarda ona gözünü dikmiş bakan maskeler, kuru kafanın kemiklerinden ve gözlerinden yansıyan ışık bir an için şaşırtmıştı onu. Ne tuhaf bir dünya diye mırıldandı. Yaşadığın yer burası demek. Yavaş yavaş salonun ortasına doğru yürüyordu. Cin maskelerinin fırlak gözleri Müren ablayı takip ediyorlardı sanki. Benim içimde bir rahatlık, bir ferahlık vardı. Tuhaf bir duyguydu bu. Evin içinde benim bir insanım, benim dünyamı bilen ve anlayan bir insan vardı. Ev canlı gibiydi. Renkler ve gölgeler duvarlarda hafifçe oynuyordu. Bej renkli, kokulu mumu yakmıştım. Sanki duvarlarda balerinler dans ediyor, havalara sıçrayıp piruetler yapıyorlardı. Aslında her şey çok ilginç burada, dedi Müren abla. Yaşlı ejderin koltuğuna oturmuştu. Ama içinde yaşamak için bir ev değil burası. Biraz da tozlu. Bu evde benim yaşama alanım çok kısıtlı Müren abla, dedim. Balkonu rahatlıkla kullanabiliyorum. Bir de dipteki yatak odası benim sayılır. Şu gördüğün köşedeki alçak koltukta otururum. Yazı masam yok, bir taburenin üstünde yazıyorum. Müren abla şaşırmıştı. Ama bu salon masa dolu. Durdu bir an. Bana banyoyu göster dedi. Merak ettim banyoyu. Anlattığın o domuz yağına bulaşmış büyüyü. Yatak odanı göster. Gel dedim. Hepsini göstereyim sana. Koridorun ışığını açmıştım. Mutfaktaki kuş birden ötmeye başladı. Belki de gün ağardı zannetmişti. Kuş ne güzel ötüyor. Evet, kanaryam Pavarotti. Koridorda ilerliyorduk. Bak Müren abla dedim. İşte banyo burası. Aa, ne kadar eski. Naylon perdeler bunlar mı? Bunlar. Yatak odamdaki telefon çalmaya başlamıştı. Bir an irkildim. Koştum yatak odasına, ahizeyi kaldırdım. "Alo?" "Alo," dedi karşı taraftaki ses. "Nasılsın?" Galata. Kulenin yanından daracık sokağa sapıverdim. Eğri büğrü kaldırım taşlarının üstünde koşar adım yürüyerek eski demir kapıya vardım. Mermer merdivenleri çıkarken içerinin serinliği ve loşluğu bir an için ferahlattı beni. Galata'daki konak kafeye gelmiştim. Dar, tahta bir tabutu anımsatan asansöre binip en üst katın düğmesine bastım. Tuhaf bir duygu gelmişti içime. Bu tabuta benzeyen tahta asansör beni cennete çıkarıyordu. Az sonra sarsılarak durdu. Benim gibi asansör sevmeyen bir insan için bu asansörün bir gıcırtıyla aniden hareket edişi, mırıltılarla katlar arasından geçişi ve çimdiklenmiş gibi en üst katta birden duruşu endişe vericiydi ama gene de kendine özgü bir güzelliği vardı. Galata Konak Kafe'nin ne kadar eski olduğunu daha iyi anlatıyordu bana. Napoli'nin para atılınca hareket eden kumparaları daracık tek kişilik asansörlerinden çok daha iyiydi. Sonunda çatıya çıkmıştım. İstanbul dört bir yanıma bir gelinin işlemeli, pullu, gümüş ve altın ipliklerle örülmüş çeyiz örtüsü gibi serilmişti. Bir iskemleye oturmuş bu eşsiz manzaraya göz gezdiriyordum. Galata Köprüsü kalabalıktı, ışıkları yanmıştı. Tam karşımdaki camilerin esmer silüetleri bana daha da yakınlaşmışlardı sanki. Denizde vapurlar bir aşağı bir yukarı gidiyor, bir ışık ve renk cümbüşü bu kalabalık ve yoğun şehir oracıkta büyülüyordu beni. Kulenin ışıkları yanmıştı, tam arkamdaydı, elimi uzatsam dokunacak gibiydim ona. Aziz George Göz Hastanesi'nin koridorlarında ölü ampullü gece ışıkları yanmıştı. Hastane geceye kapılarını kapatmıştı. Körler yataklarının üstüne oturmuşlar, katlarda dolaştırılan yemek arabasını bekliyorlardı. "Gene gözünüz daldı hastaneye," dedi yanı başımdan bir ses. Dönüp baktım. Geçen günkü kadındı. Yanımdaki masaya oturmuştu. Beyaz saçlarını özenle kıvırmış, ensesine toplamıştı. Önündeki lale şeklindeki cam kadehe konmuş, üç top dondurmadan en üstteki meyvelisini yemeye koyuldu. "Bir orta şekerli kahve," dedim garsona. Döndüm kadına. "Evet, bu gece de gözüm takıldı Aziz George Hastanesi'nin loş koridorlarına," dedim. "Hastaneyi mi düşünüyorsunuz?" "Hayır," dedim. "Hastaneyi düşünmüyorum. Sandığınız gibi sık düşünmem orayı. Geride kalan yıllar, hayal meyal hatırlıyorum, bir rüya gibi." "Her şey bir rüya," diye mırıldandı kadın. "Ege'yi düşünüyorum bu akşam," dedim. "Birkaç gündür onu düşünüyorum sürekli. Onunla olan konuşmalarımı hatırlamaya çalışıyorum. Gittiğimiz yerleri, yaptığımız şeyleri düşünüyorum." Kadın ilgiyle baktı yüzüme. "Ege'yi düşünüyorsunuz," dedi. "Onu hatırlamaya çalışıyorsunuz." "Evet," dedim. "Ege'yi hatırlamaya çalışıyorum." "Kimdi Ege?" "İlk aşkım," dedim. Kadın gülmüştü. "Komik değil mi?" diye sordum. "Bir kadının yıllar sonra kahve içerken şu güzelim İstanbul'a karşı ilk aşkını düşünmesi." "Yok, hayır," dedi kadın. "Hiç komik değil, çok güzel. İlk aşkım demeniz hoşuma gitti. Hatırlıyor musunuz Ege'yi?" "Ne tuhaf," diye mırıldandım. "Fazla bir ayrıntı hatırlamıyorum. Bu beni biraz tedirgin etti. Daha fazla kahve içmeye başladım." "Ege'yi hatırlamak, önemli bir şey bu. Daha çok hatırlamaya çalışıyorum Ege'yi." Kadın dondurmasını bitirmişti. Suyundan bir yudum içti. "Ege'yi hatırlamak," diye mırıldandı. "Niçin bu kadar önemli Ege'yi hatırlamak? Hatırlamasanız ne olur?" "Hiçbir şey olmaz," dedim. "Hiçbir şey olmaz. Ege'yi hatırlamazsam ne olabilir ki?" "Kaç yaşındaydınız?" 17, 18 dedim. "Çok eskiden bir rüya görür, acı çekerdim." "Acı çektirmiş Ege size." "Evet," dedim. "Düşünmeyin onu. Hatırlamanıza gerek yok ki," dedi kadın. "Yanılıyor muyum? Geçmiş, gitmiş bir şey. Üstelik size acı vermiş. Silin gitsin." Düşündüm bir an. "Zaten zaman çoğu şeyi silmiş," dedim. "Ama Ege'yi, onunla yaşadıklarımı hatırlamaya çalışıyorum. Çünkü onlar hayatımın bir parçası. İstanbul, ilk gençlik, anlıyor musunuz?" dedim kadına. "Bu şehirden kaçışım, yıllardır dönmeyişim, hepsi Ege ile bağlantılı." demek o kadar önemliydi Ege. Evet, çok önemliydi dedim. Ama şimdi onunla ilgili bir takım şeyleri hatırlamakta güçlük çekiyorsunuz. Aynen öyle. Bilemiyorum ki ne yapılabilir diye söylendi kadın. Ege'yi hatırlamak, onu daha iyi hatırlayan başka birileri vardır kuşkusuz. Olmaz olur mu? Vardır tabii dedim. Evlendiği kız. Karısı dedi kadın. Evet, evlendiği kız. O çok iyi hatırlar onu. Ama bu bana yardımcı olmaz ki dedim. Onun dünyası başka, onun Ege ile geçirdiği zaman dilimi ayrı. Sonradan onun Ege'yi terk edişi apayrı bir olay. Bunlar karma karışık şeyler dedim. Bilmez miyim dedi kadın. Bunlar hayat işte. Demek Ege bir başkasıyla evlendi. Evet dedim. Ben bu şehri terk ettikten sonra Ege bir başkasıyla evlendi. Tanır mıydınız evlendiği kızı? Tanımıştım dedim. Kısa bir süre için, birkaç gün. Hatırlamaya başladım şimdi. Yüzümü buruşturdum. Benden önceki sevgilisiymiş bu kız dedim. Eski yıllar dedi kadın. Hep böyleydi ilişkiler. Eski sevgili filan. Artık böyle şeyler yok mu diye sordum. Vardır, olmaz mı dedi kadın. Vardır var olmasına da kimse üstünde durup düşünmez bence. Düşünmez mi? Düşünmez dedi kadın. Eski bir gölge. Ne müthiş bir tanımlamaydı bu. Tüylerim ürpermişti. Eski bir gölge dedim. Evet, ona hiç rastlamayabilirdim ve bütün hayatım değişik bir mecrada akıyor olabilirdi şimdi. Beni meraklandırıyorsunuz dedi kadın. Ege'yi hatırlamak. Bana haksızlık yapıldı dedim. Büyük bir haksızlık. Onun için mi önemli Ege'yi hatırlamak? Bilmiyorum, onun için değil ama hatırlamam gereken şeyler var dedim. Bir sevgiliyi hatırlamak gibi değil. Nasıl peki? Bilmiyorum. Söyleyin dedi kadın. Söyleyin, rahat edin. Bilmiyorum dedim. Gerçekten bilmiyorum. Kafam karışık, bağışlayın beni. Karma karışıktım. Kalkmıştım yerimden. Terası koşar adım geçerek dört basamak mermer merdiveni inmiş, sahanlıktaki asansöre varmıştım. Az sonra kulenin dibinden ileriye doğru koşuyordum. İstanbul gecesini arkamda bırakmıştım. Eski gülhane, ölüm rüzgarı. Hastanedeki yatağımda yatıyorum. Zaman gece yarısına yakın olmalı. Tepedeki ölü ampul yanıyor, duvarın açık mavi ile yeşil karışımı, o tuhaf rengine bakıyorum. İyice alıştım artık bu fersiz ampule, bu hastane odasına alıştım. Pencerenin içindeki cam vazoda kıpkırmızı glayöller duruyor. Bu odaya bir renk, hareket ve can getiriyorlar. Kim getirmişti onları bana bilmiyorum ama bu ateş renkli çiçekleri hiç unutmadım. Reşide Hanım girmişti içeriye, yavaşça odamın kapısını kapattı. Niçin kapattın kapıyı Reşide Hanım diyorum. Oda çok sıcak, havasız, açık kalsın kapı. Reşide Hanım yatağımın kenarına yaklaşıyor, ufacık hafif tüylü kollarını şilteme dayıyor. Yüzünde değişik bir ifade var, fısıldıyor kulağıma. Dışarıda ölüm rüzgarı dolaşıyor bu gece gülüm. İçeriye girmesin diye kapıyı kapattım. Ölüm rüzgarı mı diye soruyorum. Ölüm rüzgarı diyor Reşide Hanım. Bazı geceler dolaşır koğuşları, odaları. Allah seni korusun. Bu gece de dolaşıyor ölüm rüzgarı. Yattığım yerde titriyorum. İçimden bir ürperti geçiyor. Reşide Hanım bileklerimi sımsıkı tutuyor. Korkma gülüm, bırakmam ben seni diyor. Ne oldu dışarıda diye soruyorum. 7 kişi gitti bu gece diyor Reşide Hanım. Odamın kapısı sımsıkı kapalı. Reşide Hanım beni tutuyor. Gözlerini aç, gözlerini aç. Gözlerimi kocaman açıyorum. Reşide Hanım'la birlikte ölüm rüzgarının geçmesini bekliyoruz. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Nureyev. N-U-R-E-Y-E-V. Margot Fontaine. M-A-R-G-O-T. F-O-N-T-E-Y-N. Salvano. S-A-L-V-A-N-O. Shimada. Ş-I-M-A-D-A. A. Tenko. T E N K O. Jeff McBride. J E F F M C B R I D E.